Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programına hoş geldiniz. Programa başlamadan önce hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Evet, bir haftalık bir hasretin ardından sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve sizleri programla baş başa bırakıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Avrupa'da asilzade sınıfına mensup erkekler 15. asır ortalarından 16. asrın ilk 25 senesine kadar başlıca resmi kıyafet olarak zırhlı elbiseleri giyerlerdi. Nitekim yüksek şahsiyetlerin mezarlarındaki lahitlerde müteveffanın kabartma resmi zırhlara bürünmüş olarak görülür. Bazı asilzade albümlerinde umumiyetle geniş kollu, topuklara kadar uzanan yuvarlak, kürk yakalı kral harmaniyesi giymiş resimlere rastlanıyor. Bu albümlerde umumiyetle İtalyan modasının tesiri altında kalındığını anlamak mümkün. Gerçekten bu asır İtalyan modellerinin önce asilzadeler, arkasından da geniş halk tabakaları arasında benimsendiği bir asırdır. İtalyanların ihtişamlı ve zevkli kıyafetleri. Ancak buna karşılık Macarlar için hiç de yabancı olmayan bir yeni stil yaygın hale gelmeye başlamıştı. Bu yeni kıyafet moda merakından ziyade zaruretlerin icabıydı ve şarka doğruydu. Evet, Macarlar bu İtalyan elbise modasından maalesef etkilenemediler. Onlar bu etkiyi doğudan gördüler. Şark modasını benimsediler. Neden mi? İşte onu anlatacağız. Osmanlı Türklerinin Avrupa kıtasında ilerlemeleri ve bu vesileyle girişmiş oldukları muharebeler, Macarları eski sistemlerini bırakıp yenisini ve daha iyisini benimsemek için ikaz etmişti. Silahları ve tabiye usulleriyle beraber giyim kuşamlarını da bu yeni fatihlere göre ayarlamayı bilmişlerdi. Başlangıçta bu hareket basit bir taklitçilik olarak kendini gösterdi. Belki de Türklerle ticari münasebetler yolu ve bu yolla erkek kıyafetleri, Macar erkek kıyafetleri zaten Türklerin kıyafetlerine benzemeye başlamıştı. Türklerin destansı zaferlerinin de bu değişiklikte şüphesiz büyük tesiri oldu. Denebilir ki 16. ve 17. asırlarda Macarların erkek kıyafetleri Türk kıyafetlerinin bir nevi kopyası olmuştur. Fakat daha sonraları Batı'nın da tesiri altında Türklerden kopya edilen bu modeller yavaş yavaş Macar zevkinin de katılmasıyla tamamen milli bir model haline geldi. Türklerden numune alma keyfiyeti istila altında bulunan güney bölgelerinde daha 14. asırda başlamıştı. Umumi bir vaziyet alması, yani bütün memlekete şamil bir hal alması Mohaç mağlubiyetinden sonra, yani Türklerin Macaristan'ı fethe başlamalarını müteakip olmuştur. Bunun başlıca sebebine gelince, Türkler Macarların Batılıları taklit ederek giyindikleri ağır zırhlı elbiseler yerine gayet hafif kumaşlardan yapılmış, insana hareket serbestliği veren pratik elbiseler giyiyorlardı. Bundan dolayı da harp meydanlarında Macarlara nispetle daha çevik davrandıkları gibi daha da geç yoruluyorlardı. Türkler harp meydanlarında çok geç vakitlere kadar yorulmadan, yıpranmadan dövüşüyorlar, vuruşuyorlardı. Macarlar üzerlerindeki ağırlıkların yükü altında çok çabuk takattan düşüyor. Karşılarında hiçbir zaman ezici kudretini kaybetmeyen düşman önünde ya bozulup kaçıyorlar ya da teslim olmak zorunda kalıyorlardı. İşte Macarların o asırda Türk kıyafetlerini benimsemelerinde en büyük amil işte bu olmuştur. Türkler kalın kumaşlardan elbise giymezlerdi. Onların giyimleri sade fakat maksada kafiydi. Türk erkekleri yazın don, mintan, şalvar, cepken, lata, bel kuşağı, sarık, çedik papuç giyerdi veya kuşanırdı. Kış aylarında buna ilave olarak içi pamukla dikişli, kapütüne, kolsuz, içlik dedikleri bir hırka giyerlerdi. O zaman böyle örme hırkalar, yelekler yok. Bu içlik gömleğin altında bulunurdu. Sonraları zincirden örme, zırhlı gömlekler giymeye başladıkları zaman içliklerini bu zırh gömleğinin altına giymeye başladılar ki demir vücudu rahatsız etmesin diye. Macarlar da yine aynı kılığı taklit ettiler. Hatta uzun ve iki yüzlü olan kılıçlarını bile bu asırlarda değiştirdiler. Türkler gibi kıvrık kılıçlar ve yatağan denilen enli ve uzun kamalar kullanmaya başladılar. Macar kıyafetleri bir müddet sonra yine zaruretler sebebiyle değişikliğe tabi tutuldu. Türkleri takliden Macar giyimindeki değişiklik yalnız harp için değil, halkın da günlük kıyafeti haline geldi. Harp için giyilen kıyafet Yeni Doğu, Yeni Şark adıyla anılıyordu. Zaten o devirlerde eli ve ayağı tutan her erkek asker sayılıyordu. 1522 yılında Kral II. Lajos, kendine eş olarak seçtiği Maria'yı Buda'daki saray kilisesinin mihrabı önünde nikahlamaya götürdüğü zaman, gerek kendisinin ve gerek maiyetinin sırtlarında garp ileri gelenlerinin elbiselerine benzer kıyafetler vardı. Büyük babası İmparator Miksa'dan Maria'yı istemeye gitmiş olan Sadıç heyeti ise şarklı kıyafetlerinde idiler. Neredeyse Osmanlı ricali gibiydiler. O devirden kalma esvapların büyük bir kısmı Maria Zell namındaki meşhur kiliseden satın alınarak halen Macar Milli Müzesi'nin kıyafet bölümünde muhafaza edilmektedir. Bunlar incelenirse anlaşılıyor ki kısa bir zaman sonra Kral II. Lajos da şark stilinde giyinmeye başlamış. Bu Kral II. Lajos'un elbiseleri arasında Türk mintanları göze çarpıyor sevgili dinleyiciler. Bunlar bol kollu, kol ağızları yırtmaçlı ve fır dolayı sim işlemeli, bürümcük Türk kumaşından yapılma. Aynı tarz işleme göğüs kısmıyla yakayı da çevrelemektedir. Orta Çağ'da o devirden kalma resimlerde de görüldüğü gibi yatağa gömleksiz girerdi Avrupalılar. Don gömlek. Türkler gibi entari giyerek yatmak 15. asırdan sonra adet oldu. Daha ziyade de 16. asır başlarında yaygın bir hale girdi. Bu gömlek giyme usulü, yani pijama giyme usulü pek muhtemeldir ki daha eski zamanlarda hiç adet değildi. Zaten pijama kelimesi bile Farsça bir kelimedir. Payicame ayak elbisesi, yani ayağa kadar uzanan gömlek manasına gelir. Avrupalılar da bu kelimeyi kullanırlar. O zamanlarda giyilen, gömlek üzerine giyilen cübbelerin de kolları uzun, yırtmaçlı, arkası kırmalı ve topuklara kadar uzundu. Ön tarafları arka taraflarından daha kısa olurdu. Öyle ki arka etek at sırtındayken atın sağrısını tamamen örterdi. Bütün bunları Macar Milli Müzesi'ndeki Macar elbiselerinden anlıyoruz. Bu elbiselere bakanlar kendisini bir Osmanlı sarayında, bir Osmanlı müzesinde zanneder. Bu Kral Lajos'un evlendiği kraliçenin yeşil renkli ipek elbisesinin sırtı yukarıdan aşağı sim işlemeli, dar kollu, bilek etrafları içten dantelli, dıştan ise altın işlemeliydi. Bu biraz evvel bahsettiğimiz Kral II. Lajos'un, Macar Kralı II. Lajos'un sağ dışlarının üzerindeki elbiseler diğer saray mensuplarından tamamen ayrı biçimdeydi ve hepsi aynı tarzda giyinmişlerdi. Bunların üzerlerinde diz kapakları hizasına kadar gelen ve bizim cübbe dediğimiz, Avrupalıların ceket dediği bir üslük vardı. Sonra biz cübbeyi bıraktık. Cübbe hakimlere, efendim üniversite hocalarına ve imamlara inhisar etti. Boyu kısaltılarak Avrupalıların ceketi ittihaz edildi. Ama o zaman Macarlar Türklerden cübbeyi almışlardı ve ona ceket demişlerdi. Bunun kolları çok uzundu ve dirsek hizasına kadar yırtmaçlıydı. Aynı Osmanlı cübbeleri usulü. Yaka yuvarlak, ceketin göğüs kısmı kopçayla iliklenmişti. Bunun içine dar bir elbise giyilirdi. Bu üslükten yalnız yakasıyla dar kolları görünürdü bu elbisenin. Macarlardan değişik olan ayaklarındaki küt burunlu yumuşak çizmeleri Macarlardan tamamen farklıydı. Ayakkabıları küt, çizmeleri yumuşak. Sakalları toparlak, burma bıyıkları var. Başlarında kavuğa benzeyen şapkaları var. Halbuki o zamanlarda Avrupa'da İtalyan usulü tıraş modaydı. Macarların başına giydikleri şapka tamamen Garp menşelidir. Müslümanlar ve Türkler arasında giyilen bir serpuş değildir. Ancak Macarlar bu şapkayı da şark stiline uydurdular. Şarklı kılıklarıyla bu sarığa benzer şapkalarını, kavuğa benzer şapkalarını başlarına giydiler. Macarların Türkleri takliden giydikleri elbiselerin hususiyetini kesimleri vermekteydi sevgili dinleyiciler. Vücuda yapışık olan dar pantolonun üzerine entari giyiliyordu. Onun da üzerine alınan üstlük bir parçadan biçiliyordu. Ve orta parmak altına gelecek kısımdan başlanarak dikiliyordu. Böylece bütün elbise bir tek dikişle birbirine ekleniyordu. Sadece göğüs kısmı yarılarak burası kopça veya düğmeyle iliklenirdi. Sanat müzesinde o zamanlara ait bir biçki defteri de var. Orada o zamanki Macaristan'ı etkileyen Türk sanatının bütün inceliklerini görmek mümkün. Bu küçük biçki defterini hürriyetine kavuşmuş bir esir uşak yapmış. Demek ki dikişten anlıyor. İşte bu defterdeki resimler, krokiler hep şark usulünü, Osmanlı biçki sanatını gayet güzel göstermektedir. Bu küçük kitapta en üstte giyilen esvap parçasının, ki Macarlar bunlara kontos diyorlar, Türklerin kaftanıyla aynı kesimde olduğunu görüyoruz. İçe giyilen üst kısmı vücuda yapışık, etekleri bol, uzun kollu mintanda aynı Türklerinki gibidir. Evet, işte Macarlarda 15. asırdan itibaren başlayan Türkvari elbise tipi ve bunun inkişafı hakkında Macar kaynaklarında ve Macar müzelerinde o kadar çok malzeme vardır ki iki asırlık devre zarfındaki giyim kuşamda Türklerin Macarlara tesirini adım adım takip etmek mümkün. Bu Macar kıyafetlerindeki Osmanlı tesiri günümüze kadar devam etti ve bazı Macar askerlerinde hala Türk usulü sarıklı, cepkenli ve biritli cübbeli elbiseleri görmek hala mümkündür.
bakacaktım yüzüne, şapka vurdu gözüne. Ben sana söyledim yar, kulak versen sözüme. Ben sana söyledim yar, kulak versen sözüme. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Karşımızda Gelibolu, Gelibolu da yatır oğlum. Seni bana vermişler, duvarlarımız kabul oldu. Seni bana vermişler, duvarlarımız kabul oldu. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler.
Sevgili dinleyiciler, uzun yıllar Bizans'a, ondan sonra da Osmanlı Devleti'ne payitaht olan İstanbul. Dünyanın en güzel yerinde, dünyanın incisi ve dünyanın merkezi sayılan şehir. Tarihi ve stratejik ehemmiyetinin yanında dünyanın en güzel şehirlerinden biri olmasıyla da tanınmış. Tabii güzelliklerinin yanı sıra sanat efendim bakımından değeri ölçülemeyecek derecede kıymetli eserleri var. Muhteşem camiler, saraylar, bentler, çeşmeler, hanlar, medreseler gibi. Bunun yanında vaktiyle efendim her birisi birbirinden zarif ahşap evlerden müteşekkil mahalleler. Ancak İstanbul'un tarih boyu çok büyük bir korkusu olmuştur sevgili dinleyiciler. Herkes bir şeyden korkar ya, İstanbul'da yangından korkardı. Ahşap mimari üzerine kurulmuş bu şehir, yangın dedi mi tir tir titrerdi. Evet, bu yangınlar zaman zaman şehirde çıkmış, bazı semtleri harabeye çevirmekte kalmamış, şehrin paha biçilmez abidelerine de çok zarar vermiştir. Hatta bazılarının tamamen yanıp kül olduğunu görüyoruz bu yangınlar sebebiyle. Tabii yangınlar neden acaba İstanbul için büyük bir bela? Çoğunlukla binalar ahşaptı onun için. Binalar niye ahşap? Efendim, vaktiyle İstanbul'da binalar taştı. Fakat Sultan II. Bayezid zamanında büyük bir zelzele oldu. Bu zelzele sebebiyle şehir yeniden inşa edilirken bu sefer ahşap mimariye geçildi. Ahşap mimari, İstanbul aynı zamanda zelzele bölgesi. Ahşap mimari zelzelede çok elverişlidir. Özellikle Bağdadi denilen usul, ahşap ev bir zelzele vukuunda beşik gibi sallanır ama hiçbir şey olmaz. Ancak tabii bunun da başka dezavantajı var. O da yangın. İşte bu binaların ahşap olması bir kere yangının en mühim sebebi. Sokaklar çok dar. Neden sokaklar dar? Birincisi emniyet, ikincisi efendim soğuk, sıcak tesirinden korunmak. Üçüncüsü de efendim İstanbul'da arazinin kıymetli olması. Bir de tabii İstanbul'da eskiden beri su kıtlığı çekilirdi. Çeşmelerde akan su serçe parmağı inceliğindeydi. Tabii buradan akan suyun ufacık kovalara doldurulup da taşınması, yangını söndürmesi zaten muhal. Onun için efendim yangınlar İstanbul'a çok zarar vermiş. Ayrıca bu daracık sokaklarda evlerin pencereleri birbirine değecek kadar yakındı. Komşular pencereden pencereye sohbet ederler. Hatta birbirlerine efendim kahve ve şeker ikram ederlerdi. O kadar dardı. Böyle olunca tabii oraya bir araba girmesi, yangın söndürmesi zor. Onun için İstanbul halkı yangın çıktığı zaman gayet büyük bir serinkanlılık ve tevekkülle yangın eşyası denilen, yangın çantası denilen içinde en kıymetli yükte hafif padar mücevhermiş, eski evrakmış dede yadigarlarını alır, dışarı çıkar, evinin yanışını efendim hazin bir tevekkülle seyrederdi. Alışmışlardı eski İstanbullular ve bu nice meşhur yangında pek çok ev yanmış, pek çok İstanbullu evsiz kalmıştır. Sevgili dinleyiciler, sık sık yangın çıkan yangınların bir sebebi de ve enteresan bir sebebi de kasıttı. Fitne fesat çıkartmak isteyenler, mesela diyelim ki sadrazamın azledilmesini isteyenler şehirde yangın çıkarırlardı. Efendim, çünkü sadareti sırasında fazla yangın çıkarsa sadrazam azledilirdi. Nitekim Sultan 1. Mahmut devrinde böyle bir hadise olmuş. Efendim birisi Diyarbakır'a giderken yolda hadime uğramış. Hadim kadısı onu tanıyormuş, karşılamış yanında müftüyle beraber. "Ah," demiş. "Bana," demiş, "hayır dua et," demiş. "Bana hayır dua da kâr etmez. Allah benim günahımı acaba affeder mi?" Müftü de demiş ki, "Efendim," demiş, "küfürden başka affolunmayacak günah yoktur. Allah her günahı affeder." "Sorma," demiş bu adam. "Ben İstanbul'dayken," demiş, "sadrazama garezim vardı. Sadrazam görevden alınsın diye yangın çıkarttım. Efendim, bundan dolayı bir mahalle baştan sona yandı. Şimdi çok pişmanım. Bundan dolayı efendim duanın bana kâr etmeyeceğini, Allah'ın beni affetmeyeceğini düşünüyorum," demiştir. Böyle kasti yangın çıkaranlar da olurdu. Bunlar tespit edildiği anda kendilerine çok ağır cezalar verilirdi. Ancak ne çare, bade harabel Basra, Basra harab olduktan sonra demişler. Evet, İstanbul'un Sultan II. Bayezid devrinde yeniden imarından günümüze kadar 500 yıl zarfında İstanbul'da çıkan büyük yangın sayısı 500'ü geçmiştir. Ve bunların çoğu mühim zararlara yol açmıştır. Mesela Katip Çelebi'nin yazdıklarından 1633 yılında çıkan yangında şehrin 1/5'inin harap olduğunu öğreniyoruz. Yangın kısa zamanda Cibali, Ayakapı, Halıcılar, Küçük Mustafa Paşa, Atpazarı, Fatih ve Saraçhane semtlerine yayılmıştı. Evlerini, eşyalarını kaybeden halk ne yapacağını bilmez halde kahvelere koşuyorlardı. Ancak devrim padişahı Sultan 4. Murat bir fitne çıkar endişesiyle kahvelerin de kapanmasını emretmiş, halk ortada kala kalmıştır. İşte bu hadiseden sonradır ki Sultan 4. Murat o tarihi meşhur yasağını getirmiştir. Çünkü yangının sebebi efendim İstanbul'da yeni yeni yayılmaya başlayan tütün iptilasıydı. Dalgın tiryakilerden bir tanesi çubuğunu içmiş, uyuyakalmış, çubuğu söndürmeden evi yanmış, tutuşmuş. Tabi evi yananın bir tek kendi evi yanmıyor ki, bitişik nizam İstanbul'un 1/5'ini yakmış. İşte bunun üzerine 4. Murat o meşhur yasağını getirmiştir. Tütün içmenin cezası idam. Lale Devri'ne kadar İstanbul'da çıkan yangınlar Yeniçeriler tarafından kanca, balta, su kovası ve diğer bazı aletler kullanılarak söndürülürdü sevgili dinleyiciler. Gerekirse acemi ocağından yardım istenirdi. Ayrıca halk da elinden geldiği kadar ateşin sirayetine mani olmaya çalışırdı. Bu arada gayreti görülenlere ikramiye verilirdi. Fazla çalışmasıyla dikkati çekenler terfi bile ettirilirdi. Ama imkansızların kifayetsizliği yüzünden yangınların büyük zararları yol açması önlenemiyordu. Bir ara mahalleler, hatta koca semtler bir anda kül olup gitmekteydi. Tabii mal kaybının yanında can kaybı da eksik olmuyordu ama esas yangınlarda zarar mallara, yani evlere geliyordu. Önceleri yangın için kullanılan aletler bedestende, dellal tarafından muhafaza edilirdi kapalı çarşıda. Gerektiğinde isteyen herkes alıp yangına giderdi. Ancak bu usul kargaşaya ve yağmaya yol açmaya başladı. Yavuz Sultan Selim zamanında bütün malzemenin kullanılma ve muhafaza vazifesi Yeniçeri ağasına bırakıldı. Tulumbacı ocağı teşkil edilene kadar da vaziyet aynen devam etti. İşte Lale Devri'ndeki en mühim yeniliklerden birisi İstanbul'da yangın söndürmeye yarayan tulumbaların yapılması ve Tulumbacı Ocağı adıyla ilk itfaiye teşkilatının kurulmasıdır. Çünkü sık sık çıkan yangınlar büyük felaketler meydana getiriyordu. Bu vaziyet daha ciddi tedbirler alınması lüzumunu ortaya koymuştur. Dünyada ilk itfaiye teşkilatı yangın tulumbalarının yapılıp kullanılması neticesi kurulmuştur. Bu teşkilatı önce Macaristan'da ve Fransa'da görüyoruz. İlk tulumba Macaristan'da 1714, Fransa'da 1716 yılında kullanılmıştır. Türkiye'de ilk yangın tulumbasını David adında bir Fransız yapmıştır. David 1712 yılında İstanbul'a geldi. Müslüman oldu, Davut adını aldı. Davut Gerçek veya Davut Göçek adıyla bilinir. Daha sonra hükümete müracaat etti, yangın tulumbaları yapmak istediğini bildirdi. Devrin Vezir-i Azamı Nevşehir'e damat İbrahim Paşa, Padişah Sultan 3. Ahmet'ten gereken müsaadeyi aldı. Böylece 1720 yılında, yani Macaristan'dan 6, Fransa'dan 4 yıl sonra bizde ilk itfaiye teşkilatı kuruldu. Dergah-ı Âli-yi Tulumba Ocağı. Ya Dergah-ı Âli Tulumba Ocağı. Davut Göçek 120 akçe gündelikle ocağa ağa oldu. Ayrıca 60 akçayla bir ketüda, 30 akçayla odabaşı, 20 akçayla katip, yine 20 akçe gündelikte 50 tulumba neferi tayin edildi. Sonra bunların sayıları ihtiyaç sebebiyle çok arttırıldı. Ayrıca kendilerine Saraçhane başında aynı yıl bir de kışla yaptırıldı. Davut Efendi'nin, Davut Ağa'nın ilk muvaffakiyeti 150 kadar adamıyla söndürmeye çalıştığı tophane yangınında görüldü. Bu devirde yapılan yeniliklerin bazı kimseler tarafından tenkit edildiği, hoş karşılanmadığı mümkündür. Aynı vaziyette tulumba ocağı da karşılaşmış olabilir. Nitekim yeni kullanılmaya başlanıldığı sıralarda karakollardan birinde bulunan tulumbaya kasten yakıcı madde atılmıştı. Tutuşan tulumba da karakolun yanmasına sebep olmuştu. Bu hadise üzerine bir şair, tulumbayı yeren hicveden şiirler yazdı. Yani her yenilikte olduğu gibi tulumbacı ocağı da tepkiyle karşılaştı. Tabii her şeyin rantını yiyen bir grup vardır. O grup böyle yeniliklere karşı çıkar. Ama yine de tulumba teşkilatı yavaş yavaş da olsa gelişti, mahallelere, semtlere kadar yayıldı ve Osmanlı hayatında çok mühim bir yer tuttu. İlk tulumbalara didon denirdi ama bunlar çok ağırdı. Daha kullanışlı olsun diye sonradan oldukça hafif yapıldı, adı da didon bozması şeklinde değiştirildi. Tulumbacıların kendilerine has kıyafetleri vardı. Üzerinde dairelerine mahsus alamet ve nişan bulunan bakırdan bir miğfer giyerlerdi. Amirleri olan tulumbacı başının nişanı gümüştü. Ayaklarına kırmızı yemeni giyerlerdi. Başlarında geniş bir sarık, baldırları çıplak, omuzlarında kartal kanadı tabir edilen kırmızı bir kaputları bulunurdu. Sevgili dinleyiciler, eskiden iki yerde yangın gözetlenirdi. Birisi Galata yakasındaki Galata Kulesi, diğeri İstanbul yakasındaki şimdi Bayezid Kulesi denilen Serasker Kulesi. Bu kuledeki nöbetçi yangını görünce ağaya bir çocuğun oldu diye haber verirdi. Ağa da kız mı oğlan mı diye sorardı. Şayet kız derse Beyoğlu, Üsküdar, Boğaz taraflarında. Oğlan derse İstanbul cihetinde yani sur içinde yangın çıktığı anlaşılırdı. Haber duyulunca bütün vazifeliler koğuşa seyirtip soyunurlardı. Üzerlerinde bir tek fanila kalırdı. Başlarına dört ucu düğümlü bir mendil veya keçe külah geçirirlerdi. Cami avlusunda duran sandığı sırtlayarak yola koyulurlardı. Başlarında bir reis bulunurdu. En önde anahtarcı, onun arkasında fenerci, sonra hortumcu, orta yerde sandık olduğu halde koşarak giderlerdi. Yangın mahallinde Yeniçeri ağasıyla sadrazamın da bulunması mecburiyeti vardı. Hatta mühim yangınlara bizzat padişah bile gelirdi. Nitekim vaktiyle bu şimdiki ahır kapı fenerinin olduğu yerde bir yangın çıkmıştı. Ve bu yangına zamanın padişahı Sultan 3. Osman da bizzat gelip nezaret etmişti. Tulumbacıların yangın mahalline gidişleri oldukça enteresandı sevgili dinleyiciler. Tulumba 4 kişi tarafından taşınırdı. Yolda en mühim iş feneri taşıyana düşerdi. Çünkü fenerci yolun bozuk olup olmadığını gözden geçirip haber verirdi. Islak yerlere tesadüf ederse yalama var derdi. Bozuk ve çukur kaldırıma rastlarsa atlama ver şeklinde seslenirdi. Fenercinin ufak bir dikkatsizliği tulumbanın devrilmesine sebep olurdu. Bilhassa geceleri daha dikkatli olması şarttı. Bunlar geçitlerde, halkın kalabalık olduğu caddelerde hangi semtin tulumbacıları olduğunu naralar atarak ifade ederlerdi. Her bölge tulumbasının kendi bölgelerini ifade eden sözlerden meydana gelmiş naraları bulunurdu. Duyulan naralardan onların hangi semtten geldikleri anlaşılırdı. Kimse onlara nerede yangın çıktığını soramazdı. Çünkü böyle bir soru karşısında kızarlardı. Ancak uğurlar ola şeklinde hitap edilirse istenilen cevap alınırdı. Tulumbacılık bir nevi spor olarak da benimsenmiş, tulumbacı takımlarının yangın yerine önce varmak için yarıştıkları görülmüştür. Çok defa bu yarışmalar kanlı bıçaklı çatışmalara da yol açardı sevgili dinleyiciler. Yangınlarda ev sahibiyle tulumba heyeti arasında binayı kurtarma hususunda mukavele imzalanır, kendilerine bahşiş dağıtılırdı. Ayrıca yangında zarar görmeyenlerin adadıkları kurbanlar da onlara verilirdi. Alınan kurbanların kulağı hafifçe kanatılır, akan kanın birazı sandık tahtasına, birazı da kurtulan evin kapısına sürülürdü. Tulumbacıların dönüşleri de gidişleri gibi gayet şamatalı ve tantanalıydı. Zaten hasımlarına karşı üstünlüklerini belirtmek ve şöhretlerini arttırmak için bu şekilde davranırlardı. Tulumbacılar bir takım kaidelere uymak zorundaydılar. Aksi halde kendilerine ceza verilirdi. Suçluları cezalandırmak için Sulh Ceza Mahkemesi mahiyetinde bir teşkilat kurulmuştu. Burada kırbaç ve tomruk olmak üzere iki türlü ceza vardı. Kırbaç cezasına çarptırılan suçluya reisin tayin ettiği sayıda kırbaç vurulurdu. Tomruk cezası ise ayağı prangaya vurulan suçlunun koğuşta bağlı olarak hapsedilmesiydi. Şayet bu arada yangın çıkarsa nefer affa uğrardı, arkadaşlarıyla beraber vazifeye katılırdı. Önceleri bu tulumbacılık mesleği beğenilen bir meslekti, rağbetli bir meslekti. Buna tanınmış aile gençleri dahi heveslenirlerdi. Hatta birçok kalem efendisi yangın haberi duyunca işlerini bırakıp yardıma koşarlardı. Pantolonlarının altına tulumbacı dizdiği giymeyi ihmal etmezlerdi. Fakat sonraları bu teşkilat eski kıymetini, eski hususiyetlerinin çoğunu kaybetti. Daha sonraları ise bir serserici grubu haline geldi. Onun için zamanla tulumbacı sözü halkın ağzından en ağır küfür olarak kullanılmaya başlandı. Tulumbacılar Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına yani 1827 yılına kadar sürdü. Ocağın kaldırılmasından 48 gün geçmişti ki İstanbul'da büyük bir yangın çıktı. Bunun pek çok zararlara yol açması üzerine teşkilatın yeniden kurulması düşünüldü. Sonra ise yangın araçlarının emekli subaylara verilmesi uygun görüldü. Böylece yara askeri bir teşkilat kurulmuş oldu. 1846 yılında ise daire merkezleriyle mahallelerde tulumba bulundurulmasına karar verildi. Son yıllarda kıyafetleri bile değişti. Mintan dedikleri kukuletalı koyu deve tüyü aba ile potur ve başlarına siyah renkte kalıplı sıfır numaralı fes, üstüne ise trablus kuşağı veya ipekli mendil, bellerine de girit kuşağı sarmaya başladılar. Ayaklarına ise neferler yemeni, reisler yumurta topuklu ayakkabılar giydiler. Kilise tulumbacıları patatuka denilen yakası kadifeli, çapraz ilikli mintan ve bol Fransız pantolonunu tercih etmişlerdi. Tulumbacılık 1908 inkılabından ve bilhassa 1. Cihan Harbi'nden sonra ehemmiyetini kaybettiği gibi kıyafetler de değişti ve setre pantolona dönüldü. 1871 yılında bir yangın çıktı İstanbul'da ve bu yangın İstanbul'da daha modern ve daha geniş bir teşkilatın kurulması hakikatini ortaya koydu. Hükümet araştırmalara girişti ve Macaristan'dan Kont Seyeksenye adında birisini İstanbul'a getirtti. Kont 1894 tarihinde devrin şartlarına göre gayet iyi sayılabilecek bir itfaiye alayı kurdu. Alay Nizamiye ve Bahriye olmak üzere 4 taburdan teşekkül etti. 1923'te yangın söndürme vazifesi belediyelere devredildi ve mahalli bir mahiyet kazandı. Zamanın belediye reisi Haydar Bey itfaiyeyi modern ve motorlu vasıtalarla donattı. Bugünkü İstanbul itfaiyesinin temelini attı. Evlerin koğuş yapılması, her bölgede itfaiye teşkilatının bulundurulması, araçların geliştirilmesi ve diğer birçok tedbirlerin alınmasına rağmen yine de uzun müddet yangınlar önlenemedi. Dikkatsizlik, ihmal ve elde olmayan sebeplerle pek çok yangın çıktı. Son yıllarda da büyük kayıplara yol açtı. Hatta İstanbul'da bazı devlet daireleri, büyük binalar yangında yandı, gitti. Evet, İstanbul'un bu itfaiye teşkilatı daha sonra il ve ilçelerde de taklit edilerek oralarda da itfaiye teşkilatı kuruldu. İtfaiye teşkilatı bu yangınların söndürülmesinde çok mühim roller icra etti. Fakat tabii yangınlara eskisi kadar çok rastlanmadı. Rastlansa da bunlar eskiden o ahşap mimarinin yaygın olduğu zamanlardaki gibi tahribata yol açmadı. O zamanlar yangın söndürmekte çok himmetleri geçmiş olan tulumbacılar da şarkılarda anılır oldular. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programı bu kadar. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.